Eski Antlaşma'dan yorumunu yaptığımız vahiz kitabına devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz bu programımızda. Bu programımızda vahiz kitabının 8. bölümüne geldik. Bu bölüm ılık adamı tanımlamakla sürdürülüyor. Ne sıcak ne de soğuk esiyor. İyi ahlakçılar ve sevapçılar yaşamın altın kurallarına sahip olduklarını iddia ederler. Ama altın kuralların neler olduklarını ve neleri getirdiğinden bilgisiz oldukları görünümü sergilerler. Süleyman Peygamber, kötüyle iyi arasında çok fazla bir farklılık bulunmadığını gözlüyor. Bilge insan gibisi var mı? Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir? Bilgelik insanın yüzünü aydınlatır, sert görünüşünü değiştirir diyor Vahiy 8. bölüm 1. ayette. Yalnız gerçek bilgelik olan Mesih ise kişinin yaşamını değiştirebilir. Yaşama gelir ve oraya canlılık, sevinç ve barış getirir. Yani İsa Mesih'in geldiği yaşam sevince, barışa, esenliğe kavuşur. Ilık bir hayat sürmekten kurtulmamız için bize ne gerekiyorsa hepsini bize O verebilir. Kralın buyruğuna uy diyorum. Çünkü Tanrı'nın önünde ant içtin. Kralın huzurundan ayrılmak için acele etme. Kötülüğe bulaşma. Çünkü O dilediği her şeyi yapar. Vahiy 8, 2 ve 3. ayetler. Şunu diyor, ne yaptığına dikkat et. Başını belaya sokma. 4. ayet, kralın sözünde güç vardır. Kim ona ne yapıyorsun diyebilir? Kral doğru olduğuna inandığını yapar. Çünkü buna gücü vardır. Değerli dostum, niçin bir kral gibi yaşamıyorsun? Niçin Mesih'in tarafında yer almıyorsun? Hippi yaşamına dalmış bir gençle konuştum. Ona sordum, neden böyle yaşıyorsun? Niçin böyle giyiniyorsun? Bana, amca, özgür olmak istiyorum. Özgürlüğü istiyorum, canımın istediği gibi yaşamak istiyorum diye yanıt verdi. Ona dedim, izin ver sana bir soru yönelteyim. Eğer bu üstündekileri çıkartırsan, arkadaşların seni yine yeni giysilerinle kabul edecekler mi? Biraz durdu, düşündü ve sanmam dedi. O zaman sordum, o halde o kadar da özgürlüğün yok, öyle değil mi? Genç nesil içinde yaşadıkları gruba ayak uydurmayı ve bu yaşamı sürdürmeyi özgürlük sanıyor. Oysa gerçek özgürlük nedir haberleri yok. Birçokları sırf gruplarına ayak uydursunlar diye, onlardan biri gibi olsunlar diye içkiye, sigaraya ve hatta uyuşturuculara bile başlıyorlar. Bir gence böyle giyinmeyi istediğim için özgür olmadığımı mı sanıyorsun diye sordum. Bana evet öyle demeliyim diye yanıt verdi. O zaman ona kendisinin sahip olmadığı bir özgürlüğe sahip olduğumu söyledim. Ben her zaman böyle giyinmem. Canım istediği gibi giyinirim ve öyle de yaptım. Modayı izlemem, özgürüm. Sonra ona şunları söyledim. Sen ve ben Tanrı'ya isyankarlığın çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu insanın gittiği yöndür. Ama ben İsa Mesih önünde diz çökebilirim. Ona Rabbim ve kurtarıcım olarak seslenebilirim. Bu gerçek özgürlüktür. Genç kardeşim, eğer sen de gerçekten özgür olmak istiyorsan Mesih'e gel. Sadece özgürlük, gerçek özgürlük ondadır. İnsan yüreğine esenlik veren, insan yüreğine barışı koyan, insanı dinginliğe getiren, insana umut, huzur veren odur. Gel kardeşim, eğer sen de gerçek anlamda özgür olmak istiyorsan Mesih'e gel. Mesih seni özgür eder. Seni tutsak olduğun bağlardan özgür eder. İsa, eğer oğul sizi özgür kılarsa özgür olacaksınız diyor. İşte budur gerçek özgürlük. İnsanlar için sevapçılar takımıyla hapishanede yatan suçlular arasında ya da kendisine nasıl yaşaması gerektiğini kalıplayan bir gruba dahil olmanın arasında bir fark olmadığını kavramak güç iştir. Yaşamı yolun ortasından aşağıya yürümeye mahkum eder. Bakın Süleyman peygamber ne diyor? Vaiz 8. bölüm 8. ayette. Rüzgarı tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü yetmediği gibi ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez. Savaştan kaçış olmadığı gibi kötülük de sahibini kurtaramaz. Değerli dostum, eğer bir kişi içine girdiği grubun verdiği kokteyllere adım atmayı sürdürürse bir gün alkolik olduğuna şaşmasın. Oh, ortalıkta pek çok kişi var ve hepsi sevapçı. Ve sonunda ölüm ona gelecek. Ama ölüme egemen olmaya gücü yetmeyecek. 11. ayet. Suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur. Bu günümüzü olduğu gibi yansıtan bir resim değil midir? Eğer kötülük hemen yargılanmazsa kötü daha çok kötülük yapmayı arayacaktır. Çünkü insanın yüreği kötüdür dostum. İnsanın yüreği bozuktur, çürüktür. Hatta kendilerini Hristiyan diye adlandıranlar bile günahı sürdürecekler ve diyecekler, bak 5 yıl önce günah işledim ve Tanrı bir şey yapmadı. Bu zaten üzerinde Tanrı yargısının bir göstergesidir. Yani böyle düşünen insanın, o seni ortasından indiğin yolun aşağısında bekliyor. O sonsuza dek bekleyebilir ama sen değil. Kurtuluş günü işte şimdidir dostum. Kabul edilen zaman şimdidir. Pavlos 2. Korintoslar 6:2'de böyle diyor. Kurtuluş günü şimdidir. Tanrı bugün senin canını kayırıyor böylece ona dönebilesin diye. Vahiy 8 ayet 14. Yeryüzünde boş bir şey daha var. Kötülerin hak ettiği doğruların, doğruların hak ettiği ise kötülerin başına geliyor. Bu da boş diyorum. Süleyman peygamber olaylara yüzeyden bakıldığında kötü ile iyi arasında bir fark yokmuş gibi göründüğünü gözlüyor. Gerçekten de iyi ile kötü arasında fark yok gibi gözüküyor. Çünkü her ikisi de aynı sona geliyor. Vahiy 8 ayet 15'te şöyle diyor. Mutluluğu övgüye değer buldum. Çünkü güneşin altında insan için yiyip içmekten, mutlu olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Çünkü Tanrı'nın güneşin altında kendisine verdiği ömür boyunca çektiği zahmetten insana kalacak olan budur. Ye, iç, evlen. Güneş altında Tanrı'nın kendisine verdiği yaşamın tadını çıkarabildiğince yaşamanın en karlı iş olduğu sonucuna varıyor. Bu bir yaşamın sahip olabildiği en boş felsefedir. Şimdi Vaiz kitabı 9. bölüme geldik. Sevapçı olarak tanımladığımız ahlak kuralcısını harekete geçmiş olarak görmekteyiz bu bölümde. Eğer dürüstçe borçlarını öder, iyi bir hayat sürersen Tanrı seni yanına kabul eder diyen birisidir bu. Yol ortasından giden, suya sabuna dokunmak istemeyen kişi, gece hayatına düşkün, vaktinin büyük bölümünü neon ışıklarının bollukla parladığı yerlerde harcayan ama seçkin ayrıcalıklı ve ağırbaşlı insanların oturduğu semtte oturan birisi. İyilik çabalarıyla cennete varacağını sananlardan, kendimi sevaplarımla kurtaracağım iyi birisiyim aynı zamanda. Bu zor bir yaşam felsefesi ve çok az sevinç var orada dostum. Akşam eğlencesi en mutlu anı ama o karamsar ve sıkıntılı an tez elden gelecek. Vaiz'in yazdığı öğretilerin çoğunun oldukça radikal olduğunu, güneş altındaki adamın yaşam felsefesini gördük. Bu ne Mesih inanlısının yaşama bakış açısını ne de Tanrı'nın bakış açısını yansıtıyor. Bunlar bize güneş altındaki adamın vardığı kaçınılmaz sonuçları anlatıyor. Ben bu kitabı sıkıntılı, elem dolu bir kitap olarak buluyorum ve bu bölüm özellikle böyledir. Bu bölüm bir koyun sürüsünün içindeki kara bir koyun gibidir. Bu bölümden birçok parçalar alabilirsiniz. Kutsal yazının diğer bölümleriyle çelişkide gibi görünen bu hızlı fikirler kutsal yazının önemli büyük öğretilerine karşı duruyor. Bu da ateistler arasında bu kitabın niçin popüler olduğunu açıklıyor. Wiley ve Voltaire bundan düzenli yararlandı. Karamsar, pesimistik felsefe. Bazı modern tarikatlar ana öğreti tezlerini bu kitaptan aldılar. Bu kitap kanona nasıl girdi öyleyse? Gerilere yazarın amacına dek uzanmakta yarar vardır. Onun tezleri neydi? Neyi sergiliyordu? Hristiyan prensiplerini mi yerleştirmeye çalışıyordu? Her zaman aklımızda tutmamız gereken konu şudur ki, Süleyman'ın Tanrı'dan uzak bir yaşama ilişkin konuştuğudur. Güya deneylere girerek tanrısız nedenle mutlu olduğunu göstermek istiyor. Bunlar güneş altında var olan sonuçlar. Bu dünyasal adamın yaşama bakışıdır. Bu nedenle inanlı olmayanların bu kitaba ılımlı bakmalarına şaşırmamak gerekir. İzin verin değerli dostum, bu kitabı daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir betim yapayım. Gelgit ya da met cezir diye adlandırdığımız olay, suların yani denizlerin ayın etkisiyle yükselip alçalmasıdır. Suların en yüksek ve en alçak seviyeye indiği ölçüden orta nokta alındığında buna deniz seviyesi deniliyor. Deniz seviyesi altında yaşam krallığı var. Deniz seviyesi üzerinde yaşam krallığı var. Gerçekte bunlar iki ayrı dünya. Deniz altındaki dünyada belirli kimyasal elementler sular dünyasına aittir. Deniz seviyesi üzerinde elementlerin değişik bileşimleri var, gaz dünyasına ait. Deniz seviyesi altında yüzgeçleriyle balıklar var, yukarıda kanatlarıyla kuşlar. Bu yaşamın iki ayrı çeşidi. Ağaç kakan ton balığına kanatları olmadığı için tümden yanlış olduğunu söyleyemez. Maymunla köpek balığı arasında deniz seviyesi konusunda büyük tartışma doğabilir. Ağaçta yaşayan maymun deniz seviyesini aşağıda, köpek balığı ise yukarıda diyecektir. Şimdi vaiz güneş altında. Çünkü Mesih inanlısının yaşamı yukarılarda, Tanrı'nın bulunduğu yerdedir. Güneş altındaki adamın yaşama bakış açısı, güneş üzerindeki Tanrı'nın bakış açısından farklıdır. Biz iki ayrı dünyaya, iki ayrı yaşam tarzına göz atıyoruz. Güneş altındaki yaşam, Tanrı'dan uzakta yaşanan dünyasal yaşamdır. Tanrısız geleceğe ve sonsuza bakıştır. Mesih inanlısının sahip olduğu yaşam, bununla her yolda çelişkidedir. Çünkü insan, Tanrı'nın kayrası aracılığıyla kurtulmuştur ve yaşamında onun kayrasını yansıtır. Ortada biri diğerine uymayan iki değişik dünya ve yasalar ya da prensipler var. Denizin altı ve denizin üzerindeki seviyenin farklılığı kadar bir fark. Çünkü bu doğru inanlı olmayana, eğer Mesih'le birlikte dirildinizse yücelerdeki şeyleri arayın, Tanrı'nın sağında Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin demek, vakti boşa harcamak demektir. Bu adam Mesih'e iman bile etmemiş, Mesih'le birlikte de dirilmemiş, öyleyse yukarıda olan şeyleri arayamaz. Onun ilk ihtiyacı yeniden doğup yeni bir yaratık olmaktır. Görüyorsunuz, Mesih bağlısı olmayana onun bağlısı gibi konuşmanın gereği yok. Çünkü adam Mesih'e iman etmiyor. Bu hantal bir kaplumbağaya uçmayı öğretmeye çalışmaya benziyor. Hantal kaplumbağa hantaldır. Uçmayı öğrenmeye ilgisi de yoktur. Zavallı hayvancağızın. Görüldüğü gibi vaiz kitabı Süleyman'ın yaşamında yaptığı deneylerin bir kaydıdır. Canına doyum getireceğini sandığı her şeyi denedi o güneş altında. Her şeye bu ışık altında bakılmalı ve değerlendirilmelidir. Süleyman peygamber bilgi toplamak çabasına düştü ve kitaplar yapmanın sonu olmadığı sonucuna vardı. Keyfe daldı, ortaya ne çıktı? Hayattan nefret etti. Zenginliğe gönül verdi, hangi sonuca ulaştı? Gümüş toplayan gümüşe doymaz. Dinselliği inceledi ve dinin kendisini ona vereni çıldırmış biri ya da çıkarcı, garip veya çarpık kafayı yemiş ya da avare yapacağı sonucuna vardı. Ün ve iyi nam sahibi olmayı denedi. Ahlaklı olmaya özendi. Tüm söyleyebildiği, tümünün boş ve yeli kavramaya çalışmak olduğuydu. Bir yazar, boş güzel adını verdiği ve bir genç kızın öyküsünü anlatan bir roman yazmış. Olay, savaş yıllarında Napolyon devrinde geçiyor. Roman karakterlerinin Tanrı'dan uzak, günah dolu düşük yaşantılarını üşlüyor yazar. Bu yazar inanlı birisi. Kitabını şu sözlerle bitiriyor. Oyun bitti. Kuklaları kutularına yerleştirdik. Her şey boş ve yeli kavramaya çalışmaktır. Agustin'e bize sıklıkla kullandığımız şu tanımlamayı verdi. Ey Rabbim, sen bizi kendin için yarattın ve yüreklerimiz sende rahat bulana dek huzursuzdur. Yani yüreklerimiz sana verilmedikçe, sen yüreklerimizde oturmadıkça o yüreklerimiz hiçbir zaman huzur ve barış bulmayacaktır. İnsan yüreği öyle yaratılmıştır ki tüm dünyayı içine koysanız dolmaz değerli dinleyicilerimiz. Vaiz kitabından alıntılar sosyalizmi desteklemekte kullanıldı. Sistematik yöntemciliğe ve devletçiliğe tek bir yanıt var. İsa Mesih yanıt, tek yanıttır. Tüm diğer yollar boşluğa ve hayal kırıklığına sürükler. Onda, yani Mesih İsa'da yaşam bolluğu vardır. Böylece diyor Vaiz 9. bölüm 1. ayette, bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez. Gelecek konusunda kaygısı tasası yok. Sonsuzluk dünyasını aklına bile getirmiyor çünkü bu konuda bilgisi sıfır. 2. ayet. Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa günahlıya da oluyor. Ant içene ne oluyorsa ant içmekten korkana da aynısı oluyor. Ona hangi yöne gittiğinin önemi yok gibi görünüyor. Öyle ya, nasıl olsa hepsi aynı yolun yolcusu. Anımsayın, bu Tanrı'nın yanıtı değil dostum. Bu çevresindekilerin yaşamını izleyen güneş altındaki adamın yoludur. 3. ayet, güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki, herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır. Ardından ölüp gidiyorlar. İnsan niçin çalışmalı? Yaşam büyük bir piyango ve sen kaderinin ve şanssızlığının kurbanısın. Şanslı kişi bundan payına düşeni çıkartıyor. Seninle niye paylaşsın? Günümüzün felsefesi yeni şeyler söylememek. Karl Marx yeni bir şey söylemedi. Süleyman ondan sadece bir sokak ilerideydi. Yaşayanlar arasındaki herkes için umut vardır. Evet, sağ köpek ölü aslandan iyidir. Vaiz 9, ayet 4. Eğer bu temeli kural alarak yürürsen, ölene kadar ye, iç ve evlen. Sonra ahmak da olsan, akıllı da olsan, nasılsa bir fark yok aralarında. Hayatta olmak ölü olmaktan iyi, ahmak da olsan sağ olmak iyidir. Sağ köpek ölü aslandan iyidir diyor. Çünkü diyor 5. ayette, yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Bu ve ayet 10, ruh uyuması fikrinin ortaya çıktığı yerdir. Tüm bu gözlemler güneş altındaki adama ait. Bu ölümün son ve ölümün ardında hiçbir şey olmadığı görüşüdür. Bu yüzden sağ köpek ölü aslandan iyidir. Tanrı bize ölümün ardından olacakları bildirdi dostum. Beden mezara konulacak, mezarda uyuyan bedendir. Kutsal kitap Tanrı çocuğunun ölümünün ardından ruhunun nereye gittiğini çok açıkça bildiriyor. Bu nedenle diyor 2. Korintoslar 5, 6 ve 8. ayetlerde her an güven duyuyoruz ve bedende barındığımız sürece Rab'den ırak olduğumuzu biliyoruz. Çünkü gözün gördüğüyle değil, imanla yaşıyoruz. Güven duymaktayız. Bedenden uzakta bulunmayı, Rabbin yanında bulunmayı yeğlemekteyiz. Evet, böyle diyor Pavlus. Ruh gerçek kişi Rab'le birlikte olmaya gidiyor. Bedenden ayrı, Rab'le birlikte. Senin ve benim içinde barındığımız bedenlerimiz, değerli dinleyicilerimiz, sadece dünyasal birer çadırdır. Ve bir gün bu çadırdan ayrılacağız. Görüyorsunuz, ruhun uyuması Mesih inanlısının kanışı değil. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları çoktan bitmiştir. Güneşin altında yapılanlardan bir daha payları olmayacaktır. Vaiz 9, ayet 6. Size bu bölümün oldukça sıkıntılı, hüzünlü olduğunu söylemiştim. Yaşam anlamsız, amaçsız, boş gibi gözüküyor. Eğer ölüm her şeyin sonuysa, değerli dinleyicilerimiz, insan sadece hayvan gibi yaşıyor demektir. Evrim teorisini savunan insanın bir zamanlar hayvan olduğunu söylüyor ve güneş altındaki bu adam şimdi bir hayvan olduğunu belirtiyor. Her ikisinin de sonu aynı yere varıyor. İnsan hayvan gibi ölüyor. Yaratıcı bir elin eseri olduğumuzu ve sonunda da bu yaratıcıya döndüğümüzü bilmek bambaşka bir ayrıcalıktır. Evet, yaratıcı bir elin eseriyiz. Bunu bilmek ve aynı zamanda bir gün yaratıcıya döndüğümüzü bilmek bir ayrıcalıktır. 7. ayette, git sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç, çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı'nın hoşuna gitti. Sevapçı, ölümün tüm sevinçlerinin, mutluluklarının son durağı olduğunu düşünür. Ye, iç, evlen, keyfine bak zihniyeti. Bu dünyanın en can sıkıcı tek düze yaşamıdır böyle bir yaşam. Giysilerin hep ak olsun, başından zeytinyağı eksilmesin. 8. ayet. Giyiniyor, kuşanıyor ve önlerindeki yerini koruyor. Güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur. 9. ayet. Burada evliliğin tadını çıkarın diye öğütlüyor. Ortalıkta Mesih'e ait olmayan pek çok insan var, birlikte evliliğin tadını çıkaran. Onlardan birçoklarını tanıdım. Ama çok sorunları var ve gidişleri kötü. Ama tutumları, gel en iyisini yapalım der.